Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosunda sizlerle beraberiz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, programımızı bu hafta da açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Çelik Gülersoy, yakın tarihte kaybettiğimiz Çelik Gülersoy, İstanbul aşıkı bir kimseydi. İstanbul hakkındaki hatıraları gazetelerde, dergilerde neşredilir, televizyonlarda ve radyolarda röportajları ilgiyle dinlenirdi. Çelik Gülersoy, Türkiye Touring Otomobil Kurumu'nun da başkanı olarak uzun zaman Eski İstanbul'a hizmet etmiş ve kitaplarını Eski İstanbul kitaplı olarak vakfetmiştir. Şimdi Çelik Gülersoy'un dünkü Beyoğlu Otelleri başlıklı bir hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malum Türkiye'de otelcilik çok yeni ve bu otelciliğin imparatorluğun son zamanında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki hali hayli enteresan. Ve bugünkü manadaki ilk oteller Beyoğlu'nda. Bunları da en iyi bilenlerden birisi Çelik Gülersoy. Şimdi sözü Çelik Gülersoy'a bırakıyoruz. Dünkü Beyoğlu Otelleri. Beyoğlu Otelleri'nin tarihini anlatmak bütün İstanbul'un, Türkiye'nin hatta bir ölçüde de Doğu'nun otelcilik ve turizm tarihini anlatmak demektir. Onun için hayli iddialı bir iş, geniş çaplı bir araştırma konusu. Bunun birkaç çünküsü var. Birincisi, 19. asır ortasına kadar bütün Doğu'da bugünkü manada otel yoktu. Parasız yatılan, hatta yolcuya bir çorbayla atına arpa da ücretsiz verilen hayır hasenat tesisleri olan kervansaraylar vardı. İktisadi ve politik şartlar değişmeye yüz tutunca 1840'lı yıllardan sonra, yani ekalliyetlere, azınlıklara ve ecnebilere, yani yabancılara bir takım teminatlar getiren tanzimat ve ıslahat fermanlarını takiple ilk oteller açılmaya başlandı. Bu otelleri ecnebiler ve ekalliyetler açtı. Yerleri de onların oturduğu Frenk şehri Beyoğlu'ydu. Onun için bunların tarihi Türkiye'de turizmin tarihiyle eşittir. Bu büyük işe girişecek değilim bu hatıramda. 1930'larla 1950'ler arasında Beyoğlu'nda yaşamış olan ve benim gördüğüm otellerin bir kısa dökümünü yapmaya çalışacağım. Tabii anlatacaklarım yaşım dolayısıyla eski bir Beyoğlu hovardasının Beyoğlu otelleri üstüne tatlı hatıraları ve tecrübeleri olmayacak. Birçoğunun ancak dışından tanıdığım bu tesislere ait çocukluk ve gençlik intibalarımı anlatacağım. İkinci Can Harbi yılları ve sonrasında bunları işi ve merakı yüzünden topluca tanımış ve not etmiş fazla kişi de kalmadığına göre vereceğim bilgiler bir ölçüde şehir ve turizm tarihine de hizmet edecektir. Önce akademik birkaç laf etmem lazım geliyor ki onlar da şöyle: 1940'lı ve 50'li yılların Beyoğlu otelciliği İstanbul'un ve Türkiye'nin turizmde ve otelcilikte en sönük, durgun ve zayıf devriydi. Çünkü bir yandan 19. asır ortasında, yani bahsini açtığım yıllardan tam bir asır önce, Osmanlı İmparatorluğu'nu tesiri altına alan Batı kapitalizminin ihtiyacı olarak Beyoğlu'nda başlatılan Frenk otelciliği devri Cumhuriyet'le beraber kapandı. Üstelik memleket harp ekonomisinin yokluklu havasına girmiş ve tam çıkamamış. Öbür yandan da 2. Cihan Harbi sonrasının getirdiği özel sektör eliyle kalkınma dalgasının yeni mahsulleri de henüz ortaya çıkmamıştı. Yani bu devir bir ara devredir. Türkiye otelciliğine tarihinde ilk defa olarak modern batının konforunu ve servis kalitesini getirecek olan Hilton kapılarını 1955'te açacaktır. Zaten Hilton'un yerleştiği eski adıyla Surp Agop, yeni adıyla Elmadağ çevreleri eski Beyoğlu sayılmaz. Beyoğlu'nu Taksim Meydanı'ndan Şişhane'ye kadar olan bölge kabul ederek ve Taksim'den aşağı doğru yürüyerek iki yana dizilmiş olan ve o devirde de yaşamaya devam eden oteller hakkında bildiklerimi sıralayayım. Yaşamaya devam eden diyorum çünkü 1940'lar ve 50'lerin sosyoekonomik şartları yeni otel açılmasını gerektirmiyordu. Mevcut ünlü ve ünsüz otellerin hepsi bir asır öncesinde açılmıştı. Varlıklarını hayli değişmeyle sürdürebilen tesislerdi. Bunları benim görmeye başlayışım 1939-1942 yıllarına düşer. Evlenip Beyoğlu'na taşınan ablama yatıya gittiğim aylar boyunca benim için en zevkli ve Avrupa'ya gider gibi heyecan veren en değişik canlılık yan sokaklarından bu mağazalar, oteller, oyuncaklar ve kitapçılar dünyasına çıkabilmek olurdu. Benim yaşımın idealler dünyası buydu. Daha büyük çocuklar, gençler ve kart zendoslar için yani zamparalar için tabii Beyoğlu daha başka bir ehemmiyet, daha başka bir mana taşırdı. Yazık ki zamanla Beyoğlu'nun birinci saydığı masum zenginlikleri kaybolup gitti de İkinci vasfının en kötü numuneleri kaldı. Evimizin bulunduğu ve Beyoğlu'na göre ormanlık ve yeşillikli bir köy olan Yıldız'dan günde ancak birkaç kez işleyebilen aşağı yukarı harabe bir otobüse binip tıngır mıngır Taksim'e gelir ve burada suların önünde yer alan bomboş terminalde inerek ablamlara varırdım. Ondan sonra da ilk izin çıktığında ver elini İstiklal Caddesi. Rekor fotoğrafhanesinin köşesinde bu değişik dünya önümde açılırdı. Burası hem tüm frenklikleriyle hala bir ölçüde geçen asrın Grand Rue de Perasıydı, yani Pera Büyük Caddesi bulvarıydı, hem de biz okul çocukları için Taksim abidesi itibariyle Cumhuriyet'in bir sembolüydü. Koca cadde, bilhassa öğle saatlerinde, iyice tenha olurdu. Gelip geçenlerin temiz trendaz kılıkları, pastacı dükkanlarının vitrinlerini dolduran üzeri yapma çiçekli bordo renkli kadife kutuları, yakası gümüş tilkili, kıpırdamadan duran güzel mankenleri ve kapısı üstünde kocaman yelpaze biçimi buzlu cam gölgeliğini açan ihtişamlı tokatlayan oteliyle bu Avrupalı dünya karşısında doğrusu biraz köylü, biraz doğulu kalan Konaklar semti Yıldız'da bir küçük ailenin çocuğu olan benim üzerimde eni koyu hürmet uyandırırdı. Ama Beyoğlu'yla asıl tanışıklığım iki numaralı savaş sırasında başladı. 1947 yılında o zaman Lale Sineması'nın bitişiğinde 81 numaralı ahşap bir yapının 4 odalı 3. kat dairesinde kirayla oturan Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu'na girmiş, Ayaspaşa semtinde bulunan lisemizden çıktıktan sonra yarım gün çalışmaya başlamıştım. Kurum o yıllar 3-5 seyahat acentesinin dışında ülkenin tek turizm kuruluşuydu. Parası olmadığı için fazla bir şey yapamazdı ama yine parası olmadığı için sakin ve mutlu bir kuruluştu. Koca bir turizm bakanlığına henüz sahip olmayan ülkede yarı resmi bir teşkilat olarak çalışır, afişler, prospektüsler basar, sağa sola raporlar halinde akıllar verirdi. Beyoğlu'nun en eski binalarından biri olduğu belli olan ve merdivenlerine her basışta iniltili ses çıkaran binası, yanındakilere göre bir metreden daha fazla caddeye çıkmış durumda kaldığından, ikinci kattaki cumbası ve onun üstünde üçüncü kattaki balkonundan Galatasaray'a kadar tüm cadde görülürdü. İşimiz de bir nispette otellerle olduğu için tünele ve şişhaneye kadar olan bütün tesisleri tanırdım. Önce kurum merkezinden yukarı doğru bir yere, yani Ayazpaşa'ya göz attığımızda, burada Beyoğlu'nun dizi oteller dünyasından açık ırak düşmüş bir yerde karşı karşıya iki otel var. Birisi güzel ve ünlü Park Oteli, öbürü onun biraz yukarısına ve karşı sıraya gelen Murat Oteli. Murat Oteli üstüne söyleyecek çok söz yok. Buradaki eski Gümüş Suyu kabristanının yerine 1930'larda yapılan ve bugün çoğu aynen duran, yüzü çimento sıvalı büyük binalardan bir tanesiydi. 3-5 basamaklı mermer bir merdivenle çıkılır, içinde birkaç saat kalınırdı. 1960'larda kapandı. Park Oteli gelince, uzun müddet yaşayan bu tesis bilindiği gibi 2 yıl önce kapandı. Çelik Gülersoy bu hatırasını yaklaşık 25 sene önce anlatıyor, 30 sene önce anlatıyor. Dolayısıyla Park Oteli'nin kapalışı 30 sene öncedir. Binanın tarihçesi, son Sadrazam Tevfik Paşa'nın muhterem gelininden aldığım bilgiye göre kısaca şöyle. Burada ahşap bir konağı İtalyan sefiri Baron Blanc yaptırmış. Sonra masrafın altından kalkamamış ya da kendi hükümetinden alamamış, kendisini bu külfetten kurtarmasını Sultan Hamit'ten rica etmiş. Hünkâr bedelini ödeyip sefirden aldığı konağı zamanın hariciye nazırı Tevfik Paşa'ya hediye etmiş. Hediyenin sebebi şu: 1877-1878 harbi Osmanlı Devleti'nin aleyhine neticelenmişti. Ancak hariciye nazırı Tevfik Paşa'nın İngilizlerle olan münasebeti neticesinde imzalanan Berlin Anlaşması bu harbin menfi neticelerini bir miktar yumuşattı. Dolayısıyla bir bakıma lehe sonuçlandı. Hünkâr hariciye nazırına, diğer nazırlara nakit hediyeler vermiş. Tevfik Paşa para almayı uygun bulmamış. Bunun üzerine padişah İtalyan sefirinden satın aldığı konağın tapusunu bir gün Tevfik Paşa'nın önüne koyuvermiş. Tevfik Paşa devrin şartları içinde reddedemeyeceği bu hediyeyi resmi maksatlar için kullanmış. Sonra kendisi Londra'ya sefir tayin edilince konak onun arzusuyla yeni hariciye nazırına verilmiş. Daha sonra Tevfik Paşa Londra'dan dönünce yine onun olmuş ve mirasçılarına kalmış. Her neyse, bu yönü bizi alakadar etmiyor. Yapının bir kez büyük, birkaç kez küçük yangın geçirdiğini, cadde tarafındaki ahşap konağın ortadan kalktığını, yanına ve arkasına, yani deniz tarafına ilaveler yapıldığını, otelin böylece ortaya çıktığını biliyoruz. Park Oteli o zamandan beri karakteristiğini sürdürmüştü. Ayazpaşa Caddesi'nden girince sol tarafta bir şey yoktu. Karşıya gelen geniş alan ortası göbekli bir bahçedir. Bahçenin içerisinde yere kadar camlarıyla kocaman bir lokanta salonu yer alır. Salon 1930 üslubunda yapılmıştır. Sütlaç kaymağı renginde parlak yağlı boyayla boyalı, yüksek tavanı alçı kabartmalarla süslü. Otelin lokantası hemen her zaman iyi kalitesini muhafaza etmişti. Bilhassa yaşlı ve kranta Türk ve Rum garsonları servis ilminde bir mektep gibi hizmet vermişlerdir. Otele gelince lokantası gibi buna da göbekli bahçenin alt sağ köşesinden girilir. Kapıya gelmeden yine sağda yüksekçe bir yere oturtulmuş bir hücrede haşet kitapçısı her zaman Avrupa ve Amerikan gazetelerini ve Türkiye üzerine rehberleri satmıştır. Otelin kapısından girince karşıda resepsiyon vardı. Sağda 5-10 koltuklu lobi yer alır. Soldan lokantaya girildiği gibi yine soldan doğru yürünürse denize bakan bar ve kafe gelirdi. Sağda ileride ise otelin odalarının dizildiği koridorların kapısı başlardı. Oteli uzun müddet işleten, ufak, tefek, zayıf, naif, siyah ceket, setre pantolonlu, gümüş saçlı, filozof bakışlı Aram Efendi, resmi adıyla Bay Aram Hıdıryan işinin ustasıydı. Evi Heybeliada'da olduğu halde günün hemen her saatinde otelde görülürdü. Çoğu kez ayağında ses çıkarmayan pantuflu terlikleri olarak, şimdi mutfakta, az sonra muhasebede, demincekte lavaboların birinin başındadır. Adam kullanmakta ve yönetmekte, üstüne yoktur. İşin güzel, işine güzellikle son verdiği birini uğurlarken, tüken senin, her zaman gel he der, ama Aram Efendi'nin tüm faziletlerine karşılık, otelin bilhassa odalar kısmının iyi bir üslupta inşa edilmediğini ve taş koridorlara dizili odalarıyla konforlu bir otelden ziyade bir yatılı okula ya da eski bir kliniğe benzediğini söylemem gerekir. Otelin müşterileri tabii her zaman klas adamlar olmuştu. Zaten şehirdeki otel sayısı iki elin parmakları kadar olduğundan yabancıların ve Ankara'daki devlet ricalinin çoğu buraya inerdi. Şehirden gelen müşteri ise tabii daha çok lokantaya gelir ya da küçük pastanesinde saatler boyu otururdu. Her zaman sigara dumanlarının insanların başının üstünde halkalar ve yollar teşkil ederek durduğu bu dükkanda küçük masalar başındaki diplomat emeklisi, tek parti devrinin milletvekili, takır takır kolalı yakasına parlak bir gravat koymuş taşra zengini tiplerinden kişilerin, o kadar uzun müddet durgun bir göl içindeki sazlar misali nasıl kıpırdamadan durabildiklerine ve o zaman yarım saatte ancak 3 araba geçen caddeyi böylesine sabırla seyredebildiklerine şaşmışımdır. Bana öyle gelirdi ki, burada oturan çeşitli cinsten kişilerin bir takımı kibarlık gereği olarak, yani Avrupa'da olduğu gibi bir pastanede uzun süre kalıp bir şokola içmenin batılılığın vazgeçilmez vasfı olduğu için günlerinin bir bölümünü burada geçirmeyi ve randevularını burada vermeyi mecburi buluyorlardı. Politikacılar da 1940'larda caddeye bakarken gelip geçenleri görmüyor da zihinlerinde İngiliz-Alman oyunlarını, milli şefin öfkelerini, İlk seçimin önceden belli listesini geçiriyor idi. Taşralı iş adamları ise yağların ve pirinçlerin kalkülasyonunu yapıyorlardı. Yazın pastanenin yandaki küçük bahçesi daha kalabalık olurdu. Daha alaturka bir manzaraya bürünürdü. Yahya Kemal'in burada yaz akşamları tesbihini çekerek çevresindeki hayranları ve çömezleriyle edebiyat ve tarih üzerine ahkam kestiğini hatırlıyorum. Şiirlerinde hep İstanbul tarafının ve Üsküdar'ın güzelliğini ve uhreviliğini dile getirmiş olan şair, bir gece bile o kadar övdüğü eski mahallelerde kalamazdı. İçini kasvet basarak vakti kerahatte kapağı Park Oteli alırdı. Bilindiği gibi son yıllarını hükümetin misafiri olarak bu otelde geçirmiştir. Otelin politika literatürüne girmesi ise daha çok 1950'den sonra Demokrat Parti erkanının buraya teveccüh etmesi ve bilhassa devrin başvekili Menderes'in İstanbul'da başlattığı imar hareketleri esnasında burada uzun uzun oturmasıyla olmuştur. 1960'lar ve bilhassa 70'lerden sonra İstanbul'da milletler arası damgalı otel gökdelenlerinin yükselmesi tabii olarak Park Oteli iyice unutturmuştur. Frin kurumundan yani İstiklal Caddesi ortasından aşağı doğru yürüdüğünüzde ise uzunca bir müddet otel yoktu. Galatasaray'ında bugünkü Atlas Sineması'nın yanında bir yerde adı sanırım Bel Air olan ikinci sınıf bir otel vardı. Otelin salonu merdivenden çıkınca sağ yanda yol hizasında bir adam boyu kadar yüksek geniş pencereli bir şeydi. Bu tesisin 19. asır Beyoğlu'suna ait literatürde önce Grand Hotel d'Orient, sonra Hotel de Pera adlarıyla geçen şehrin ilk otellerinden kalmış bir yer olduğu düşünülebilir. Araştırmak lazım. Onun karşı tarafında bugünkü İşhanı'nın yerinde meşhur Tokatlayan Oteli yer alırdı. Üstü yelpaze biçimi cam alınlıklı kapısı binanın Taksim ucunda sağda yer alırdı. Onu sola yani Galatasaray'a doğru bir dizi çok geniş vitrinli pencereleri takip ederdi. Burası otelin lobisi ve pastanesiydi. Cam kenarındaki masalarda oturan müşterilerin tam görünmemeleri için vitrinler yarım boy büzgülü tülle kaplıydı. Lokanta kapıdan girince karşıya gelen ve bir iki basamakla çıkılan salonlardaydı. Servis takımları hala ya gümüş ya da ona eş değerde metal blanktandı. Ancak bu eski debdebe artıklarına karşılık bahsettiğim yıllarda tesisin belki pastane ve lokanta bölümlerinin güzelliğini muhafaza ettiğini fakat otel kısmının kalitesinden çok kaybettiğini eklemeliyim. Oteli ilk kuran ve açan Ermeni Tokatlayan Efendi'den sonra işletme kızı Mercedes'in kocası yani damadı olan Avusturya Sırp asıllı Medoviç'e geçti. Damat yaşlanan kayınbabasını İsviçre'ye zorunlu ikamete postaladıktan sonra oteli bir müddet işletip daha sonra da Türk ortağı olarak aldığı İbrahim Gültan'a devretti. Bu tarihten sonra bir zamanların meşhur otelinin kalınır halde olmaktan çıktığı söylenebilir. Gültan adını konaka çevirdiği oteli bir müddet sonra kapattı. Tokatlayan Efendi zamanında bile arsanın ve binanın sahibi kalmış olan Üç Horan Ermeni Kilisesi İbrahim Gültan'ı tahliye ettirdiği zaman dışı sağlam ama içi aşağı yukarı harabe halinde bir mal almış olduğunu davaya bakan arkadaşım avukatların verdiği bilgilerden dolayı biliyorum. Tokatlayan'dan sonra Galatasaray meydanına gelince ileriye yani tüneli gitmenin bir faydası yok. Çünkü o cadde boyunca ta Haşet kitapçısına kadar otel yoktu. Bugün olduğu gibi. Haşet'e gelmeden aynı sırada köşe başında bugün aynı adı taşıyan güzel bir işhanı olan soylu yapı 1940'lara kadar Hidivyal Palas Oteli'ymiş. Sonra bürolar yeri olmuş. Onun için biz eski Beyoğlu Postanesi'nden ki eski Rum zengini Sıvacıoğlu'nun kışlık konağıydı. Beyoğlu Postanesi'nden sağa sapılmış İngiliz konsolosluğuna geliriz. Oradan sola sapıp tramvay caddesini takip edersek burası da Beyoğlu'nun ikinci sınıf oteller dizisinin yer aldığı sokaktı. Tepebaşı meydanına kadar. Meydanda tekrar grado biraz yükselir ve solda daha iyicene oteller gözükürdü. Bu neden böyleydi? Yani niçin Galatasaray'dan sonra tünele uzanan asıl caddede otel yoktu da yan sapağı olan Meşrutiyet Caddesi'ne çoktu. Bilemiyorum. Hollanda Konsolosluğu'nun karşısında bir yerde 19. asırda meşhur Hotel de Bizans varmış. Fakat geçen asrın Beyoğlu Otelciliğinde de Galatasaray tünel arasında kayda değer sayıda otel olmadığı belli. Konsolosluğunda kaldığımız yere dönersek, konsolosluk sarayı karşısında geldiğimiz yöne göre sol kolda köşede Turing Oteli'nin bulunduğunu hatırlıyorum. O sıranın eski yapılarından biriydi. Ondan sonra yine dar pencereli, cumbalı, kargir bir çift yapının Avrupa Oteli olduğunu ise iyi biliyorum. 1950'lerde bir ara Yunan Kültür ya da Dostluk Derneği adıyla burada bir kulüp çalışmıştı ve 6-7 Eylül hadiselerinde polis tarafından kapatılmıştı. Binanın dışından bakılınca otel denecek hali yoktu. Bugün nasıl apartman olarak yapılan yüzü betebeli bazı yapılar sonradan otele çevrilmişse, o zaman da ikinci sınıf tesisler için aynı yola gidildiğini sanıyorum. Avrupa Oteli'nden sonra Hacopulo Pasajı ve birkaç sas salonu yani kulüp gelirdi ve o kolda Tepebaşı Meydanı'na kadar başka adı sanı bilinen otel yoktu. Sağ kolda ise yani konsolosluk kapısını geçince önce Emperyal Oteli vardı. Burası hala binası yerinde duran, şöyle böyle otele benzeyen bir yerdi. Sultan Hamit devrinde burasının aynalı, kadifeli ve az bahşişle bir gözünü yuman bir otel olduğu anlaşılıyor. Emperyal Oteli'nden sonra Florya Oteli vardı. Bu tam sirkeci tipinde Anadolu'dan Beyoğlu'na iş takibine ya da gece kulüplerine gelmiş müşterilere mahsus, kapısının önü yeşil yaprak, toprak saksılı alelade bir binaydı. Uzun bir müddet de hele son zamanlarda saatlik ziyaretlere kapı açmış olabilir. Ondan birkaç yapı sonra konsolosluğun yani eski sefaretin şapeline yani kilisesine ait her zaman kapalı duran demir kapı gelir, az sonra da yine aynı sırada sağda ve köşe başında Alp Oteli yer alırdı. Alp Oteli, Türkiye'nin belki de bugünkü moda tabiriyle Orta Doğu'nun ve Balkanların ilk oteliydi. Otel, Dangleterre adıyla 1841 yılında açılmıştı. Sahibi, Misir adında bir Lovanten imiş. Adına bakılırsa, menşei Mısır olan bir Rum ya da Lübnanlı olabilir. Otel, 40-50 yıl İstanbul'un en iyi konaklama tesisi olarak kaldı. Şehre gelen en ünlü kişileri barındırırdı. Adı bir süre Hotel Misiri, bir süre Hotel Royal oldu. Cumhuriyetle beraber her şeyin Türkleşmesi gerekince bir Orta Asya adı takınarak Alp Oteli oldu. Kapısının üstünde birbirine bakan iki ay ve ortalarında bir yıldızın bayram günleri ampulleri yakılırdı. Köşe başında yer alan bina pozisyonu gereği yandan Haliç'e bakardı. Pierre Loti bu taraf odaların birinde oturur ve akşamları Haliç'in üzerinde solan güneşin ufuklara ve sulara döktüğü nur renkli, sarı renkli gül yapraklarını seyre dalarmış. Bana onun odasını gezdirmişlerdi. Eski mobilyalı, salon kadar geniş bir şeydi. Binaya tramvay caddesine, yani bugünkü ana caddeye bakan yüzündeki kapısından girilirdi. Ama yapı sol, yani toz koparan bugünkü Refik Saydam Caddesi'ne ve önündeki meydana doğru da dönerdi. Binanın 37 odalı ve 60 yataklı olduğunu biliyorum. Odalar banyosuzdu, 5 adet kat banyosu vardı. Otelin son sahipleri Tokatlıya'nın damadı olan Medoviç'in oğluyla onun Fransız hanımıydı. Otelciliğin Türkiye'deki zorluklarından bizar olan Fransız hanım iyi bir tahsil yaptırdığı oğlunu otelci yapmadı. Binayı bir petrol şirketine o zamanın parasıyla 5 milyon lira bedelle sattı. Bay Medoviç de aynı tarihlerde vefat etti. Yapıyı alan şirket ise belki gün olur tarih eser sayılır endişesiyle midir bilmem hemen söktürdü. Yeri halen otoparktır. Böylece Türkiye'nin arka cephe pencereleri açılınca İngiliz sefareti korusu görülen ve bülbül sesleri dinlenen ilk oteli kayıplara karıştı. Boş kalan yeri benim nazarımda hala sızlar durur. Alp Oteli'nden Tepebaşı Meydanı'na doğru yürürsek içerlik bir bina. Tarihi cepheli, kepenkli, medeni suratlı bir şeydir. Bugün 2. Mason Derneği'dir. O zaman Turing Oteli Annex idi. Ondan sonra bir zamanların ihtişamlı, gösterişli ve gerçekten güzel Avrupa'yı yapıları ve otelleri dizisi başlardı. Sırasıyla alındığında önce tabii hep sol kolda köşede Londra Oteli. Yüzü beyaz yağlı boyalı, sütunlu, heykelli olan bu büyük bir yapının lokantası solda köşe taraftaydı ve ayrı bir kapı ile girilirdi. O kapı hala duruyor. Lokantada halı mağazası olmuş. Ondan sonra asıl otel kapısı gelir. Sağ tarafında yer alan salonun beyaz desenli camları dikkati çekerdi. Şimdi bunlar birer birer kırıldıkça adi düz cam takılıyor. Londra Oteli'nin geçen asır sonunda açıldığında zamanına göre kaliteli bir şey olduğu binasına bakılarak söylenebilir. Ama benim bahsettiğim tarihlerde ve bugün eski seviyesinden hiçbir şey kalmamış gibidir. Londra'dan sonra nötr bir binada Yenişehir Oteli vardı. Ondan sonra bugün yapısı henüz yerinde duran ama kapısı kilitli Bristol Oteli geliyordu. Bu yapı bugün dışından da görüleceği gibi adam gibi dört dörtlük bir binadır. Kapısı ortadadır. Bir iki basamakla girilince ortaya sütunlu bir hol gelir. Yukarı katlar hep sütunlu galerileriyle bu hole bakarlar ki İstanbul için örneği azalmış ve değişik bir mimaridir. Lokanta zemin katta tam karşıya gelir. Çok geniş olmayan bir salondur. Merdivenler iki yandan yukarı çıkar, iki yan taraftan yukarı çıkar. Bu düzen binanın otel olarak yapıldığını gösterir. Bristol Oteli 1940'larda eski Avrupalı işletmesinin seviyesinde bulunmamakla beraber Beyoğlu'nun iyice birkaç otelinden biriydi. Ve banyolu oda sayısı öbürlerinden daha fazlaydı. Son sahibi Ömer Lütfi Bey adında bir zat idi. Vefatından sonra varisleri kapıyı kilitlediler. Yanına ve arkasına koca sanayi odası gökdelenini yapıp gökdelenin giriş bölümü biraz da geriye çekilince canım otel binası ileride ve ortada kala kaldı. Benim de bu sıra yapıları olduğu gibi koruma altına alıp restore ederek, hani sözüm ona Nice falan olduğu gibi, bir 19. asır inci kolyesi oteller dizisi haline getirme yolunda sağa sola yazdığım makaleler ve yaptığım tekliflerde zaten gerçekleşmesi için hiçbir sosyal şansı yoktu ki büsbütün değerini kaybetti. Bristol Oteli'nden sonra meşhur Kanun Esasi Kıraathanesi gelirdi. Sonra Continental Oteli yükselirdi. Oradaki yapıların içinde en geniş çephelilerden biri olan bu bina önce otel olarak kapılarını kapattı. Sonra Yapı ve Kredi Bankası'na satıldı. 1966 yılında da sökülüp banka genel merkezi yapıldı. Bendeki eski kartpostallarda otel açıkken önüne caddeye masalar ve sandalyeler konulduğu görülüyor. Avrupa şehirlerini takliden yapılan bir güzellik. Karşısı ise güzel bir park. Petit Champ de Mort. Continental'den sonra güzel bir bina gelir. Bugün de çok şükür duruyor Sosyal Sigortalar Kurumu. Ama 20 yıl öncesine kadar böyle kapısı kilitli değildi. Orta Avrupa havalı bir pasajdı. İçeride tam karşıda Çardaş Lokantası vardı. Yanından çıkan bir taş merdivenle pasaj arkasındaki dar yolla İstiklal Caddesi'ne geçilebilirdi. Paris'in Montmartre semtini hatırlatır bir düzen. Çardaş, kırmızı beyaz ekose örtülü masalarını bu temiz ve tenha pasaja çıkarır, buranın atmosferini böylece bir Peşte'ye, bir Viyana'ya çevirirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu binayı muhafaza etmiş ama pasajın kat hizalarına beton döküp yapıya hususiyetini ve zenginliğini veren orta boşluğunu yok etmiş. Karşı kaldırıma geçip biraz yürürseniz meşhur ve ihtişamlı Pera Palas karşınızda yükselir. O zamanlar hatta 1-2 yıl öncesine kadar bu çevrenin en yüksek yapısı Pera Palas'tı. Karşısındaki köşenin altı pastacı çörekçi fırını olan binası yıkılarak ortaya çıkan daracık arsasına minare gibi etap oteli dikilmemişti. Pera Palas için harp yılları ve sonrasının İstanbul'daki tek temiz bakımlı Avrupai oteliydi denilebilir. Pera Palas hakkında başlı başına bir monografi yazmak lazım. Burada kısaca söylemek gerekirse binanın bu asrın başında Milletler Arası Yataklı Vagon Kumpanyası tarafından lüks vagonlarının vardığı son şehirler olan terminuslarda birkaç büyük benzer saraylar dizisi içinde yaptırıldığını, ancak işletmenin çok pahalı olmasının sebebiyle başa çıkılamayıp 1920'li yılların başında Bodasaki adında bir yerli zengine satıldığı, onun da 1930'lu yıllarda Türkiye'den ayrılmasıyla Misbah Muhayyeş namında Lübnanlı bir İstanbul zenginine devredildiği kaydediliyor. Pera Palas gerek mevkii gerek binanın yapılışındaki lüks materyal ve iç mekan zenginliği ve ferahlığıyla hiç şüphesiz İstanbul'un en ihtişamlı oteliydi. İdi diyorum ama bugün bile gereken emniyet verilse şehrin hala en makbul oteli olabilecek yapıdadır. Misbah Muayyeş'i ben 1950'li yıllarda büromuz, Turing kurumunun bürosu Tepebaşı meydanındayken tanıdım. Resmi hala ağır bir altın çerçeve içerisinde alt kat salonunda asılı durur. Şişman, papyonlu, acık, azametli bir zat idi. Çok sevdiği ve kucağından ayırmadığı kedisi bu dünyadan ayrılınca hemen peşinden kendisi de vefat ettiği için o zaman ölümü kedi acısına bağlanmıştı. Yaşım 50'ye vardıktan sonra şimdi anlıyorum ki kedi bir bahanedir. Mesele insanı dünyaya birleştiren bağların yıllar geçtikçe azalması, çevreyle münasebetlerin kopması ve işin bir tek sevgili şeye, o artık insan mı olur, kedi mi olur neyse ona bağlı kalmasıdır. O tek telde kopunca daha fazla durmaya gerek kalmıyor. Misbah Bey vefatından önce oteli 4 ayrı müesseseye bağlı bir vakıf olarak bıraktı. Belediye, Verem Savaş Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darüşşafaka. Mütevelli olarak da uzun müddet yeğeni Bay Ferit Muhayyeş meşgul oldu. Şimdilerde Kilisli bir tüccara kiraya verilmiş durumdadır. Palas'tan ileri yürünürse, Amerikan konsolosluğundan sonra, ki bu da bir İtalyan zengin olan Corpi'nin evidir, eski Novotny Oteli gelir. Eski diyorum, çünkü bu ihtişamlı ve Avrupa'yı yapı, 2. Savaş içinde, Marif Milliyetin Bakanlığı'nca satın alınıp, akşam kız sanat okulu yapılmış bulunuyordu. Onun yanında bugün sanayi odası olan köşe başı binası da bir otel imiş, Kroker Oteli, Alman işletmesi. Ben o devre yetişmedim. Ama ondan sonra, aradaki dar yolu aşıp karşı kaldırıma geçince yine sağ kolda mobilyacılar arasına sıkışmış dar cepheli eski tipli demir kepenkli bir kapı vardı. Hotel International. Bina hala duruyor ama otel yerini oda oda imalatçılara terk etmiş. Burası İstanbul'un en eski otellerindendi. 15 odasında 30 yatağı olan konforu az ama tarihi eski bir tesis. International'den sonra az yürüyünce Şişhane Meydanı'na çıkılır ve artık oradan sonra otel motel hak getire. Bugün de o devirde de Sirkeci'ye kadar gitmek gerekirdi otel bulmak için. Tabii Sirkeci'deki otelleri de otel diye kabul ederseniz. Son bir şey ekleyeyim. Az önce önünden geçtiğimiz Novotny Oteli'nin 1936 yılına ait bir reklamında Sirkeci Garı'na 10 dakika mesafede olduğunu yazıyor. Cadde ve trafik öylesine rahatmış yani. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta sözü Çelik Gülersoy'a bırakmıştık. Bizlere dünkü Beyoğlu otellerini anlattı ve böylece programımızın da sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın. Hatıralar.